Ayrım 45 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 474. Bir yerlerde alkol olmalı. Ilyukina'nın bir intihar görevine yanında içki olmadan gidebileceğine inanmıyorum. Açıkçası karşıdan karşıya geçerken bile içkisiz kalabileceğini sanmıyorum. Ve depo alanındaki hemen hemen tüm kutuları karıştırdıktan sonra nihayet buluyorum. Şahsi eşyalar kutusu. Kutunun içinde 3 tane fermuarlı spor çantası var. Her birinin üzerinde mürettebattaki birinin adı yazılı. Yao, Ilyukina ve Dubois. Demek ki benim kendi çantamı hazırlama fırsatım olmadığından Dubois'un eşyalarını değiştirme gereği de duymadılar. Hala bu mesele hakkında kızgınım ama belki de bu konu hakkında tam olarak ne düşündüğümü Strat'in yüzüne söyleme fırsatım olur. Şahsi çantaları yatakhaneye götürüp velcro ile duvara yapıştırıyorum. Ölmüş olan 3 kişinin şahsi eşyaları, ölmüş 3 arkadaşın. Daha sonra hüzünlenip bu çantaların içinde neler olduğuna bakabilirim. Ama şimdi kutlama zamanı, içki istiyorum. Ilyukina'nın çantasını açıyorum. İçinde bir sürü rastgele eşya var. Üzerinde Rusça bir şeyler yazan bir kolye, muhtemelen çocukluğundan kalma eski bir oyuncak ayı, 1 kilogram eroin, en sevdiği kitapları bazıları ve işte üzerinde vodka yazan 5 adet 1 litrelik şeffaf sıvı. Bu vodkanın Rusçası, bunu nereden mi biliyorum? Çünkü birkaç manyak Rus bilim insanıyla bir uçak gemisinde aylar geçirdim. Bu kelimeye çok rastladım. Ilyukina'nın çantasını kapatıp duvarda asılı halde bırakıyorum. Rocky'nin tünelinin içinde beklediği laboratuvara süzülüyorum. Buldum diyorum. İyi, iyi. Her zaman giydiği tulum ve alet kemeri görünür de yok. Üzerine daha önce hiç görmediğim bir kıyafet var. Bak bak bak, bu nedir böyle diyorum. Gururla kara paksını öne çıkarıyor. Üzerinde ara sıra sert simetrik şekilleri tutan altı düz kumaştan bir kıyafet var. Bir zırh gibi adeta, ama bir zırh gibi her yerini kaplamıyor ve bu şekillerin metalden olduğunu sanmıyorum. Yarıklarının bulunduğu üstteki deliğin etrafı kaba kesilmiş mücevherlerle dolu. Bunlar kesinlikle bir tür ziynet eşyası. Dünyadaki mücevherin kesimlerinde olduğu gibi bunlar da çok yönlü, ancak kaliteleri berbat. Lekeliler ve renkleri atmış. Ama epey büyükler ve bahse varım, sonarda harika ses çıkarıyorlardır. Gömleğin kolları Rocky'nin kollarının ortasına kadar geliyor ve yenleri de aynı şekilde mücevherlerle dolu. Her omzu komşu omzuna örülü iplerle bağlanıyor ve ilk kez ellerinde eldiven olduğunu görüyorum. 5 elinde de kaba çuval bezine benzeyen bir kumaştan yapılma eldivenler var. Bu elbise Rocky'nin serbestçe dolaşma kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlar. Ama ne de olsa modada öncelik rahatlık ya da kolaylık değildir. Harika görünüyorsun diyorum. Teşekkür, bu kutlama için özel kıyafet. Litrelik vodkayı kaldırıyorum. Bu da kutlama için özel sıvı. İnsanlar kutlamak için yemek mi yer? Evet, Eridyanları mahremde yemek yediklerini biliyorum. Yemek yemeyi, görmeyi iğrenç bulduğunu biliyorum ama insanlar böyle kutlar. Önemli değil, ye, kutlayalım. Laboratuvar masasının üzerindeki 2 deneye süzülüyorum. Birinin içinde Venüs atmosferinin analoğu var, diğerinin içinde ise 3 dünya atmosferinin. İkisini de elimden geldiğince birebir yapmaya çalıştım. Elimdeki en iyi başvuru kaynaklarını kullandım ki benim elimdeki var olan tüm insan başvuru kaynakları ve Rocky'nin kendi sistemi hakkında bildikleri sağ olsun kaynaklarım iyiydi. 2 deneyde de Taumip hayatta kalmakla kalmayıp bir de çoğaldı. Her zamanki hızlarıyla bölünüyorlar ve içeriye koyduğum bir gıdım astrofaj bile hemen mideye indiriliyor. Vodka torbasını havaya kaldırıyorum. Taumip 82.5'a, 2 dünyanın kurtarıcısı. O sıvıyı Taumiplere vereceksin, soru. Pipetin kelepçesini açım. Hayır, insanlar böyle der. Taumip 82.5'un şerefine içiyorum. Bir yudum alıyorum, sanki ağzımda bir ateş yanıyor. Belli ki Ilyukina vodkasını sert seviyormuş. Evet, çok şerefine diyor. İnsan ve Eridyan beraber çalıştı. Herkesi kurtardı. Ah diyorum, bak aklıma geldi. Taumitler için bir yaşam destek sistemine ihtiyacım var. Koloniyi hayatta tutacak kadar astrofaj besleyen bir şey. Tamamıyla otomatik olmalı. Birkaç sene boyunca kendi başına çalışabilmeli ve bir kilogramdan daha küçük olmalı. Bunlardan 4 tane lazım. Niye bu kadar küçük? Soru. Her birini bir böceğe koyacağım. Ben eve dönerken Meryem Ana'ya bir şey olursa diye. İyi plan, zekisin, sana bunları yapabilirim. Ayrıca bugün yakıt transfer cihazını bitireceğim. Sana şimdi astrofaj verebilirim. Sonra ikimiz de eve döneriz. Evet, yüzümdeki tebessüm kayboluyor. Bu mutlu, yüz açıklığın üzüntü modunda niye soru? Uzun bir yolculuk olacak ve yalnız başıma olacağım. Eve dönerken komaya girme riskini almalı mıydım? Henüz karar veremedim. Kendi akıl sağlığım için bunu yapmam gerekebilir. Mutlak yalnızlık ve tebeşirimsi pis koma bulamacı dışında yiyecek bir şeyim olmayacak. Yolculuğun ilk kısmında kesinlikle uyanık kalacağım ama. Beni özleyeceksin soru. Ben seni özleyeceğim. Sen dostsun. Evet, seni özleyeceğim. Vodka'dan bir yudum daha alıyorum. Sen dostumsun. Hatta sen en yakın dostumsun. Ve yakında sonsuza dek birbirimize veda edeceğiz. Eldivenli iki pençesini tokuşturdu. Bu geçiştirme hareketinden normalde duyulan klik sesi yerine boğuk bir ses geliyor. Sonsuza dek değil. Gezegenleri kurtaracağız, sonra astrofaj teknolojimiz olacak, birbirimizi ziyaret ederiz. Buruk buruk sırıtıyorum, bunu 50 dünya yılı içinde yapabilir miyiz? Pek sanmam, neden bu kadar hızlı soru? Benim yaşayacak sadece 50 dünya yılım kaldı. İnsanlar, hıçkırıyorum, çok uzun yaşamıyorlar, unuttun mu? Ah, bir süre sessiz kalıyor. O zaman kalan zamanımızın tadını çıkarırız, sonra gezegenleri kurtarırız. Sonra biz kahramanız. Evet, düzgün oturuyorum. Şimdi biraz başım dönüyor. Pek içen biri değildim ve vodkayı normalden daha hızlı içiyorum. Biz galaksideki en mühim insanlarız. Biz harikayız. Yakındaki bir anahtarı alıp havaya kaldırıyor. Bize... Vodkayı kaldırıyorum, bize. Eh, vakit geldi diyorum koridorun kendi tarafından. Evet diyor Rocky de kendi tarafından. Sesini yüksek çıkarmaya çalışmasına rağmen sesi boğuk geliyor. Meryem Ana'nın tankları ağzına kadar dolu. 2.2 milyon kilogramlık astrofaj. Dünyadan ayrılırken aldığımdan tamı tamına 200 kilogram daha yüklü. Rocky'nin yaptığı yedek tanklar benim asıl tanklarıma kıyasla daha kaliteli ve daha hacimli elbette. Ensemi ovuşturuyorum. Halklarımızın tekrar karşılaşacağını tahmin ediyorum. İnsanların Erid'i tanımak isteyeceklerini biliyorum. Evet diyor, laptop için teşekkür, bilimcilerimizin öğrenmesi için asırlar dolusu insan teknolojisi, halkıma tarihteki en büyük hediyeyi verdin. Laptop için inşa ettiğin yaşam destek sistemini denedin değil mi? Evet, bu aptalca soru. Yerinde durmak için yanındaki bir tutamağa dokunuyor. Rocky daha önceden bağlantı tünelini kaldırıp Meryem Ana'nın gövdesindeki deliği kapamıştı. Eşyalarının kalanını almak için hava kilitlerini birbirine bağlayan koridoru tekrar inşa etmişti. Rica üzerine Meryem Ana'nın içindeki ksenonit duvar ve tünelleri oldukları yerde bırakmıştı. Ama oradaki alanlardan yararlanabileyim diye benim için birkaç tane metrelik delik açmıştı. Dünya bilim insanlarının üzerindeki deney yapabileceği ne kadar çok ksenonit olursa o kadar iyi. Gemi hala biraz amonyak kokuyor. Ksenonit bile gaz geçirgenliğinden tamamen muaf değil demek ki. Herhalde bir süre bu kokuyu çekmeye devam edeceğim. Ya çiftliklerin diyorum, hepsini iyice kontrol ettin mi? Evet, her biri ayrı yaşam destek sistemlerine sahip, ayrı tanklarda bulunan 6 yedek Taumip 82,5 kolonisi, Her birinin içinde üç dünyanın atmosferi var. Senin çiftliklerin de çalışıyor soru. Evet diyorum, yani zaten sadece 10 üretici tankım var. Ama artık hepsinin içinde Venüs atmosferi bulunuyor. Ha, mini çiftlikler için de sağ ol bu arada. Yolculuk sırasında onları böceklere yerleştireceğim. Zaten yapacak işim kalmadı. Bir not defterine göz atıyor. Bana verdiğim bu rakamlar, dönmem ve eride ulaşmam için gereken sürelerin bunlar olduğundan eminsin soru. Çok erken, çok hızlı. Evet, zaman genişlemesi böyle bir şey. Acayip işler. Ama o rakamlar doğru. 4 kere sağlamasını yaptım. Eride 3 dünya yılından daha kısa sürede varacaksın. Ama dünyada Tau Ceti'den hemen hemen aynı uzaklıkta ve sen 4 yılda ulaşacaksın soru. Ben 4 sene tecrübe edeceğim, evet. 3 sene 9 ay, çünkü zaman benim için seninki kadar sıkışmayacak. Daha önce açıkladın ama tekrar, niye soru. Senin gemin benimkinden çok daha çabuk hızlanıyor. Sen ışık hızına daha yaklaşacaksın. Karapaksını oynatıyor. Çok karmaşık. Gemisini inşaat ediyorum. Görecelikle alakalı tüm bilgiler laptopta. Bilimcilerin bir baksın. Evet, çok mutlu olacaklar. Kuantum fiziğini görünce mutlu olacaklarını hiç sanmıyorum. O zaman iyice asapları bozulacak. Anlamadım. Gülüyorum, önemli değil. Bir süre ikimiz de sessiz kalıyoruz. Vakit geldi sanırım diyorum. Vakit geldi diyor o da. Şimdi gidip gezegenlerimizi kurtaralım. Evet. Yüzün sızdırıyor. Gözlerimi siliyorum. İnsan olayı, merak etme. Anladım. Kendisini ittirerek hava kilidinin kapısına süzülüyor. Hava kilidini açıp duraksıyor. Elveda dost Grace. Dermansızca el sallıyorum. Elveda dost Rocky. Gemisinin içinde gözden kayboluyor ve hava kilidi kapısını ardından kapatıyor. Ben de Meryem Ana'ya dönüyorum. Birkaç dakikanın ardından Blip Ağa'nın gövde robotu tüneli söküyor. Gemilerimizi rotalarımızda sadece birkaç derecelik bir farkla neredeyse paralel bir şekilde uçuruyoruz. Böylece astrofaj motorlarımızın patlamasıyla birbirimizi buharlaştırmaktan kaçınmış oluyoruz. Aramıza birkaç bin kilometre koyduk ve istediğimiz yöne dönebiliriz. Saatler sonra dönüş sürücülerim hala kapalı şekilde kokpitte oturuyorum. Son bir kez daha bakmak istiyorum sadece. Petrovaskopla kızılötesi ışık noktasını seyrediyorum. Bu eride dönmekte olan Rocky. Yolun açık olsun dostum diyorum. Dünya rotasını belirleyip dönüş sürücülerini çalıştırıyorum. Eve dönüyorum artık. Bölüm. Gözlerimi duvara dikmiş hücremde oturuyordum. Öyle pis bir hücre falan değildi. Hatta daha çok bir üniversite yatakhanesine benzediği söylenebilirdi. Boyalı taş duvarlar, masa, sandalye, yatak, kendi banyosu olan yatak odası vesaire. Öte yandan kapı çeliktendi ve pencerelerde parmaklıklar vardı. Burada hapistim. Bay Connor fırlatma tesisinde niye böyle bir hapis hücresi bulunuyordu? Ne bileyim. Gidin Ruslara sorun. Fırlatma bugün gerçekleşecekti. Çok geçmeden kaslı birkaç koruma yanlarında bir doktorla buraya gelecekti. Doktor bana bir şeyler enjekte edecekti ve bu da dünyayı son görüşüm olacaktı. Derken kapı kilidinin açılırken çıkardığı klik sesini duydum. Çok daha cesur birisi korumaları atlatmaya kalkabilirdi. Ancak ben kaçma umudunu yitireli çok olmuştu. Kaçıp da ne yapacaktım ki? Kazakistan çölüne kaçıp şansımı mı deneyecektim? Kapı açıldı ve Strat içeri girdi. Korumalar kapıyı ardından kapattı. Selam dedi. Yatağımdan ters ters baktım. Fırlatma vaktinde gerçekleşecek dedi. Yakında yola çıkacaksın. Aman ne güzel. Sandalyeye oturdu. Buna inanmayacaksın ama sana bunu yapmak benim için kolay bir seçim olmadı. Evet, çok duygusal bir insansındır. Lafımı duymazdan geldi. Üniversitede ne okudun biliyor musun? Lisans programında. Omuz sıyıklı. Tarih. Ana dalım tarihti. Parmaklarıyla masayı çaldı. İnsanların çoğu ana dalımın bilim ya da işletme olduğunu düşünüyor. Hiç olmadı. İletişim. Ama hayır, tarih okudum. Senlik değilmiş. Yatağımda oturur pozisyona geçtim. Geçmişe çok takılı kalan biri değilsin. 18 yaşında ve hayatımda ne yapacağımı bilmez durumdaydım. Ana dalım olarak tarih seçtim çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Sırıttı. Beni o şekilde gözünün önünde canlandırmak kolay olmasa gerek. Öyle. Parmaklıklı pencereden uzaktaki fırlatma platformuna baktı. Çok şey öğrendim ama epey de hoşuma gitti. Günümüz insanları ne kadar şanslı olduklarının farkında değiller. Geçmiş insanların büyük çoğunluğu için sonu gelmez bir sefaletten ibaretti. Zamanda ne kadar geriye gidersen o kadar kötüleşir. Ayağa kalkıp odada dolanmaya başladı. 50 bin yıl süresince ta ki sanayi devrimine kadar insan medeniyetinin tek bir odak noktası vardı, yiyecek. Mevcut medeniyetlerin hepsi vakitlerinin, enerjilerinin, güçlerinin ve varlıklarının büyük kısmını yiyeceğe harcardı. Avlamak için, toplamak için, tarım yapmak için, hayvancılık yapmak için, depolamak için, dağıtmak için. Her şey yiyecekle alakalıydı. Roma İmparatorluğu bile, herkes imparatorları, orduları, fetihleri biliyor ama Romalıların asıl büyük icadı ekilebilir alan yaratmak ve yiyecekle suyun kolay bir şekilde taşınmasını sağlayan etkili bir yöntem oluşturmaktı. Odanın öteki ucuna yürüdü. Sanayi devrimi tarımı makineleştirdi. O zamandan beri de vaktimizi başka şeylere yönlendirebildik. Ama bu sadece son 200 seneden ibaret. Ondan önce insanların çoğu zamanlarının büyük kısmını yiyecek üretimine harcıyordu. Tarih dersi için sağ ol dedim ama senin için de sakıncası yoksa dünyadaki son anlarımı daha keyifli geçirmek isterim. O yüzden zahmet olmazsa gider misin başımdan? Beni duymazdan geldi. Löklerkin Antarktika bombaları bize biraz zaman kazandırdı ama çok değil ve yükselen deniz seviyesiyle okyanus yaşamının ölümü başımıza astrofajdan daha büyük belalar açmadan önce Antarktika'dan sadece bir yere kadar yararlanabiliriz. Löklerkin bize söylediğini unutma, küresel nüfusun yarısı ölecek. Biliyorum diye mırıldandım. Hayır bilmiyorsun dedi, çünkü bundan daha kötüsü gerçekleşecek. Evet diye devam etti. Löklerkin tahmini kaynak ve yiyecek paylaşımı konusunda dünyadaki tüm ulusların el ele vereceği varsayımında bulunuyor. Lakin sen böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyor musun? Nüfusunun yarısı açlıktan ölürken Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm zamanların en güçlü askeri kuvvetinin elleri üzerinde oturacağını mı sanıyorsun? En iyi zamanlarda bile kıtlığın kıyısında bulunan 1.3 milyar nüfusu Çin ne yapar sence? Ordusu zayıf komşularını kendi ellerine bırakacaklarına inanıyor musun? Kafamı iki yana salladım. Savaşlar çıkacak. Evet, savaşlar çıkacak. Eski zamanlardaki savaşların çoğuyla aynı sebepten ötürü yiyecek. Dini, şan, şöhreti ya da akıllarına hangi mazeret gelirse onu kullanacaklar. Ama asıl sebep hep yiyecek olacak. İşlenebilir toprak ve o toprağı işleyecek insanlar. Ama eğlence daha yeni başlıyor. Çünkü aç ülkeler birbirlerini yiyecek için işgal etmeye başladıklarında yiyecek üretimi düşecek. Taiping ayaklanmasını duymuş muydun? 19. yüzyılda Çin'de yaşanan iç savaş. Savaş sırasında 400 bin asker can verdi. Bu savaşın neden olduğu kıtlıkta ise 20 milyon insan. Savaş tarımı mahvetmişti, anlıyor musun? Mesele bu kadar büyük işte. Kollarıyla kendini sarmaladı. Onu bu kadar zayıf görmemiştim daha önce. Yetersiz beslenme, parçalanma, kıtlık. Mevcut altyapının her parçasının yiyecek üretimine ve savaşa aktarılması, toplum bütünüyle çökecek, salgınlar da yaşanacak. Hem de bir sürü. Dünyanın dört bir yanında. Çünkü sağlık sistemi çökecek. Başka zaman olsa kolaylıkla kontrol altına alınabilecek salgınlar kol gezecek. Yüzünü bana çevirdi. Savaş, kıtlık, salgın ve ölüm. Asmafaş kıyametin bir diğer adı. Tek şansımız Meryem Ana. Fazladan bir başarı şansı kırıntısı bile kazanabilmek için her şeyi gözden çıkarmaya hazırım. Yatağıma sırt üstü uzanıp gözlerimi kaçırdım. Vicdanını nasıl rahatlatabiliyorsan artık. Kapıya geri dönüp tıklattı. Korumalardan biri kapıyı açtı. Öyle işte. Sana bunu niye yaptığımı açıklamak istemiştim sadece. Bu kadar hatırım var. Cehenneme git. Ah merak etme, gideceğim. Sen Tauseti'ye gidiyorsun. Geri kalanlarımızsa cehenneme gidiyoruz. Daha doğrusu cehennem ayağımıza geliyor.
45. ayrımın sonu. Sayfa 484.